Ayrım 53.
Sayfa 424. Keçi çobanının sözleri dinleyenlerin, özellikle heyet üyesinin pek hoşuna gitmişti. Çobana dedi ki, ''Tanrı aşkına kardeşim, sakinleşin biraz. Keçiyi hemen sürüsüne götürmek için telaş etmeyin. Sizin de dediğiniz gibi dişi olduğundan, siz ne kadar engellemeye çalışsanız da tabii içgüdülerine uyacaktır mecburen. Gelin bir lokma yiyin, bir yudum şarap için. Telaşınız geçsin, bu arada keçi de dinlensin.'' Daha sözlerini bitirmeden bıçağın ucuyla bir soğuk tavşan budu uzattı. Çoban alıp teşekkür etti. Şarap içip biraz yatıştı, sonra dedi ki, ''Bu hayvanla böyle ciddi ciddi konuştuğuma bakıp da beni saf bir adam sanmanızı istemem saygıdeğer beyefendiler. Söylediklerim tamamen anlamsız da sayılmaz aslında. Köylüyüm ama insanlarla ve hayvanlarla nasıl konuşulacağını anlamayacak kadar da değil.'' ''Ben rahatlıkla inanırım.'' dedi rahip. ''Ben de tecrübemden bilirim. Dağlarda bilginler, çoban kulübelerinde filozoflar yetişir.'' ''En azından beyefendi,'' dedi çoban, ''tecrübeden ders almış insanları barındırırlar. Bu gerçeği kendi gözünüzle görüp inanmanız için, gerçi davetsiz misafir gibi oldum ama, sıkılmaz ve kısa bir süre bana kulak verirseniz, size bu beyefendiyi de, beni de haklı çıkaracak bir şey anlatacağım diye rahibi gösterdi. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Bu olayda gizli bir şövalye serüveni kokusu aldığım için ben kendi adıma sizi seve seve dinlerim kardeşim. Bütün bu beyefendiler de dinler. Onlar da çok akıllı kimselerdir ve şaşırtıcı, sevindirici, duygulandırıcı, ilginç şeylere meraklıdırlar. Sizin anlatacaklarınızın da öyle olduğundan hiç şüphem yok. Başlayın dostum, hepimiz sizi dinliyoruz. Benden pas, dedi Sancho. Ben şu böreği alıp dere kenarına gidiyorum. Karnımı 3 günlük doyurmaya niyetliyim. Çünkü efendim Don Quixote bana der ki, gezgin şövalye silahlarına yemek verildi mi tıka basa yemelidir. Çünkü tesadüfen öyle vahşi bir ormana düşebilir ki 6 günde zor çıkar. İnsan tok değilse ya da heybeleri yüklü değilse temelli orada kalabilir. Kalıp mumyaya dönüşen çok olmuştur. Evet haklısın Sancho, dedi Don Quixote. İstediğin yere git, yiyebildiğin kadar ye. Ben doydum, sadece ruhumun gıdası eksik. Onu da bu adamcağızın hikayesini dinleyerek doyuracağım. Hepimiz aynı şeyi yapacağız, dedi heyet üyesi. Sonra da çobandan hikayesine başlamasını rica etti. Çoban boynuzlarından tuttuğu keçinin butlarına 2 şaplak vurup dedi ki, gel yanıma uzan benekli, daha sonra döneriz sürümüzün yanına. Keçi anlamış gibi sahibi oturduğunda sessizce yanına uzandı ve sanki söyleyeceklerine kulak kesildiğini anlatmak ister gibi yüzüne baktı. Keçi çobanı hikayesine şöyle başladı. 51. Bölüm. Keçi çobanının Don Quixote'yi götürenlerin hepsine anlattıklarına dair. Bu vadiden 3 fersah uzakta bir köy vardır. Küçüktür ama bütün bu dolayların en zengin köylerindendir. Bu köyde çok saygın bir çiftçi yaşardı. Her zenginlik peşinden saygınlığı getirdiği halde, o servetinden çok meziyetleriyle itibar görürdü. Ama kendisine sorulduğunda en büyük talihinin olağanüstü güzel, akıllı, zarif ve iffetli kızı olduğunu söylerdi. Kızı gören herkes Tanrı'nın ve tabiatın bağışladığı bu niteliklerine hayran olurdu. Çocukken güzeldi, büyüdükçe daha da güzelleşti ve 16 yaşında güzelliğin doruğuna ulaştı. Güzelliğinin şöhreti bütün civar köylere yayılmaya başladı. Ben ne diyorum, başka şehirlere bile yayıldı. Hatta kralların saraylarına ve her türden insanın kulağına bile ulaştı. Garip bir yaratığı ya da mucize yaratan resmi görmeye gelir gibi, 4 bir yandan onu görmeye geliyorlardı. Babası onu bu gözlerden gizliyor, kendi de gizleniyordu. Zaten bir genç kızı kendi namusu kadar koruyabilecek kilit, muhafız veya sürgü yoktur. Babasının zenginliği ve kızın güzelliği hem köyden hem dışarıdan birçok kişinin kızı babasından istemesine sebep oldu. Ama o bu kadar değerli bir mücevheri verecek olan kişi sıfatıyla kararsızdı. Sayısız talip arasından hangisine teslim edeceğini bilemiyordu. Onu isteyenlerden biri de bendim. Olumlu bir cevap alacağımdan da epeyce umutluydum. Çünkü babası beni tanıyordu, aynı köydendik, soyum temizdi, gençtim, varlıklıydım. Tanrı akıl da vermişti. Yine aynı köyden bütün bu özelliklere sahip birisi daha vardı talipler arasında. Bu da babasını kararsız, askıda bırakıyordu. İkimiz de kızına iyi birer eş olabiliriz gibi geliyordu ona. Bu karışık durumu çözebilmek için Leandra'ya söylemeye karar verdi. Beni sefil eden zengin kızın adı Leandra'dır. İkimiz eşit olduğumuza göre seçimi sevgili kızına bırakmanın uygun olacağını düşünmüştü. Bence çocuklarını evlendirmek isteyen bütün babaların örnek alması gereken bir davranış. Kötü insanlar arasından seçim yapmalarına izin versinler demiyorum. İyi insanlar önersinler, bunların arasından çocuk kendi zevkine göre birini seçsin. Leandra'nın nasıl bir seçim yaptığını bilmiyorum. Tek bildiğim şu ki, babası kızının yaşının küçük olduğunu söyleyerek yuvarlak laflarla ikimizi de oyaladı. Ne o bir mecburiyet altına giriyor, ne biz reddediliyorduk. Rakibimin adı Anselmo'dur. Benimki de Eugenio. Sonu henüz belli olmayan ama felaket olacağı açıkça anlaşılan bu trajedide yer alan kişilerin adlarını bilin diye söylüyorum. Bu arada köyümüze Vicente de la Rosa diye biri geldi. Bizim köyün yoksul çiftçilerinden birinin oğluydu. Bu Vicente İtalya'da başka ülkelerde askerlik yapmış dönmüştü. Daha 12 yaşındayken birliğiyle tesadüfen oradan geçen bir yüzbaşı onu köyden alıp götürmüştü. Delikanlı 12 yıl sonra rengarenk askeri üniformalar, kristalden süsler, incecik çelik zincirlerle döndü. Bir gün bir kıyafet giyiyordu, ertesi gün bir başkasını. Hepsi ince, alacalı, yükte hafif, pahada daha da hafifti. Zaten kötücül mizaçlı olan, aylaklık imkan tanıdığında kötülüğün ta kendisi kesilen köylüler, bunu fark edip tören üniformalarını ve süslerini tek tek saydılar. Üniformaların hepsi değişik renklerde 3 takım olduğu anlaşıldı, askıları ve çoraplarıyla birlikte. Ama o bunları öyle çeşitli şekillerde birleştiriyordu ki saymasalar 10 takım elbise ve 20'den fazla sorguç tüyü sergilendiğine yemin eden çıkardı. Kıyafetlerle ilgili bu anlattıklarım sizlere lüzumsuz bir sapma gibi gelmesin. Çünkü bu öyküde önemli bir yeri var. Köyümüzün meydanında ulu bir kavağın altındaki taş sıraya oturur, hepimiz ağzımız açık anlattığı kahramanlıkları dinlerdik. Yeryüzünde görmediği ülke, bulunmadığı savaş yoktu. Öldürdüğü Magriplilerin sayısı Fas ve Tunus'ta bulunanlardan fazlaydı. Kendi söylediğine göre Gante ile Luna'dan Diego Garcia de Paredes ve isimlerini saydığı daha 1000 kişiden fazla sayıda teke tek çarpışmaya girmiş, hepsinden de muzaffer tek damla kanı akmadan çıkmıştı. Sonra yara izlerini gösterirdi bize. Biz seçemediğimiz halde o bunların çeşitli çarpışmalarda ve savaşlarda aldığı arkebüz yaraları olduğunu söylerdi. Bununla da kalmayıp görülmedik bir kibirle kendi eşitlerini hatta kendisini tanıyanları aşağılıyor, babasının bileğinin gücü, yaptıklarının da soyu olduğunu ve bir asker olarak krala bile bir şey borçlu olmadığını söylüyordu. Bu kurumlarına bir de biraz müzisyen olup kimilerinin gitarı konuşturuyor diye tarif ettikleri şekilde gitar da çalması eklendi. Fakat marifetleri bununla da bitmedi. Şairlik yeteneği de vardı. Köyde geçen en küçük bir olayı 1,5 fersah uzunluğunda bir romansa döküyordu. İşte bu tarif ettiğim askeri, bu Vicente de la Rosa'yı, bu kahramanı, bu yakışıklıyı, bu müzisyeni, bu şairi, evinin meydana bakan bir penceresinden Leander'ı birçok yere gördü, seyretti. Gösterişli kıyafetlerinin yaldızlarına aşık oldu. Her birinden 20'şer nüsa çıkarıp dağıttığı romanslarına hayran kaldı. Kendi anlattığı kahramanlıklarını duydu ve sonunda şeytan öyle emretmiş olacak ki, ona kur yapmak gibi bir haddini bilmezlik adamın aklına bile gelmeden Leander'a ona aşık oldu. Bir aşk macerasının olmasını en çok kolaylaştıran şey, kadının isteği olduğu için de Leandra ile Vicente kolaylıkla anlaştılar. Çok sayıdaki taliplerinden hiçbiri, daha onun hislerinden haberdar değilken, Leandra işi bitirmiş, sevgili babasının evini bırakıp, annesi yoktur, askerle birlikte köyden kaçmıştı. Asker bu olaydan, böbürlendiği bütün diğer olaylardan çok daha muzaffer çıkmıştı. Bu olay bütün köyü ve haber alan herkese hayrete düşürdü. Ben şaşkındım, Anselmo afallamıştı. Leandra'nın babası kederli, akrabaları utanç içinde, adalet harekete geçmiş, kolluklar hazırdı. Yollar tutuldu, ormanlar her yer didik didik arandı ve üçüncü günün sonunda düşüncesiz Leandra'yı dağda bir mağarada, üzerinde bir tek gömleğiyle, evinden getirmiş olduğu epeyce para ve değerli mücevherleri de elden gitmiş halde buldular. Onu kederli babasının yanına götürdüler. Başına gelenleri sordular, çekinmeden itiraf etti. Vicente della Rosa onu kandırmış. Evleneceğine söz verip babasının evinden kaçmaya ikna etmiş. Dünyanın en zengin, en hoş şehrine, Napoli'ye götüreceğini söylemiş. Leandra da saf, aldanmış, inanmış. Babasının servetini de çalıp kaçtığı gece serveti teslim etmiş ona. Vicente sonra kendisini sarp bir dağa götürüp o buldukları mağaraya kapatmış. Askerin namusunu lekelemeden her şeyini çaldığını ve o mağarada bırakıp gittiğini söylemişti. Herkes yeniden hayrete düştü. Delikanlının kendini tuttuğuna inanmamız güçtü. Ama Leandra doğru olduğu konusunda o kadar ısrar etti ki, teselliyi bulmaz haldeki babası biraz avundu. Çalınmış servetin hesabını bile yapmadı. Çünkü bir kez çalındı mı geri gelme umudu olmayan servetini kızına bırakmışlardı. Leandra köye döndüğü gün, babası onu tekrar gözlerimizden gizleyip, bu yakındaki bir kasabanın manastırına kapattı. Kızın kalbinde oluşan kötü düşüncelerin zamanla silineceğini düşünüyordu. Leandra'nın yaşının küçüklüğü, hiç değilse namuslu veya namussuz olmasının ilgilendirmeyeceği kişilerin gözünde kabahatini hafifletiyordu. Fakat ne kadar akıllı, ne kadar zeki olduğunu bilenler, günahını cahilliğine değil, serbestliğine ve kadınların genellikle deli dolu, kusurlu olan tabii eğilimlerine atfettiler. Leandra manastıra kapatılınca Anselmo'nun gözleri kör oldu. En azından bakmaktan hoşlanacağı bir şey kalmadı. Benim gözlerim karardı. Herhangi bir zevke onları yönlendirebilecek ışıktan mahrum kaldılar. Leandra'nın yokluğu kederimizi arttırıyor, sabrımızı azaltıyordu. Askerin üniformalarına lanet ediyor, Leandra'nın babasının ihtiyatsızlığını kınıyorduk. Sonunda Anselmo ile ben köyden ayrılıp bu vadiye gelmeye karar verdik. O çok sayıdaki koyununu ben de kalabalık keçi sürümü otlatarak ağaçların arasında ömrümüzü geçiriyoruz. Tutkularımızı dile getiriyor, kah birlikte güzel Leandra'yı öven, sitem eden şarkılar söylüyor, kah ayrı ayrı iç çekip her birimiz şikayetimizi Tanrı'ya iletiyoruz. Leandra'nın diğer taliplerinden birçoğu da bizi örnek alıp bu sarp dağlara bizim yaptığımızı yapmaya geldiler. Sayıları o kadar çok ki burası pastoral Arkadya'ya dönüştü. Çobanlarla, ağıllarla doldu. Güzel Leandra'nın adının duyulmadığı bir yer yok. Kimi ona lanet yağdırıyor, kaprisli, dönek, namussuz diyor. Kimi kolay ve hafif diye hüküm giydiriyor. Kimi aklıyor, affediyor. Kimi de yargılayıp kınıyor. Bazısı güzelliğine tapıyor. Bazısı mizacından nefret ediyor. Sonuçta herkes kötülüyor ve tapıyor. Hepsinin çılgınlığı öyle boyutlara ulaşmış ki, kendisiyle hiç konuşmamış oldukları halde aşağılandıklarından şikayet edenler, hatta kendisi meydan vermediği halde kıskançlığın kavurucu hummasıyla yakınanlar var. Oysa hislerinden önce günahı ortaya çıkmıştı. Tek bir kaya uyuğu, dere kenarı, ağaç gölgesi yok ki, havaya bahtsızlığını anlatan bir çoban tarafından işgal edilmiş olmasın. Yankı olabildiği her yerde Leandra adını tekrarlamakta. Dağlar Leandra diye çınlıyor, dereler Leandra diye mırıldanıyor. Leandra hepimizi sersem büyülenmiş halde bıraktı. Umutsuz bekliyor, neden korktuğumuzu bilmeden korkuyoruz. Bütün bu çılgınlar arasında aklı en kıtmış gibi görünüp en fazla olanı rakibim Anselmo. O şikayet edilecek daha onca şey varken sadece hasretten yakınıyor. Çok güzel çaldığı rebeğinin eşliğinde zekasını ortaya koyan mısralarla şikayetini dile getiriyor. Ben daha kolay bir yol izliyorum. Bence daha doğru olanı da bu. Ben kadınların hafifliğini, değişkenliğini, ikili oynamalarını, tutulmayan sözlerini, kırılmış inançlarını ve son olarak da sevgilerini, arzularını yönlendirirken akıllı davranmayışlarını kötülüyorum. İşte saygıdeğer beyler, buraya geldiğimde bu keçiyle böyle konuşmuş olmamın sebebi budur. Ağalımın en iyi keçisi olduğu halde dişi olduğu için küçümsüyorum onu. İşte size anlatmaya söz verdiğim hikaye buydu. Sözü uzattıysam da ikramda kusur etmek istemem. Ağalım buraya yakın, taze sütüm, çok lezzetli peynirim ve damağı olduğu kadar göze de hoş gelecek çeşitli mevsim meyvelerim var. 52. Bölüm. Don Quixote'nin keçi çobanıyla kavgasına ve alın teriyle başarılı sonuca ulaştırdığı tövbekârlarla garip serüvenine dair. Keçi çobanının hikayesi dinleyen herkesin hoşuna gitmişti. Özellikle katedral heyeti üyesi, hikayenin köylü bir çobandan çok, akıllı bir soyluya yakışır bir dille anlatılmasıyla yakından ilgilenmiş, çok hoşlanmıştı. Rahibin dağların bilginler yetiştirdiğini söylemekte çok haklı olduğunu belirtti. Hepsi Eugenio'ya iltifatta bulundular. Ama bu konuda en cömert davranan Don Quixote oldu ve şunları söyledi. Çoban kardeşim, hiç kuşkunuz olmasın ki ben bir serüvene atılabilecek durumda olsaydım, sizin serüveninize mutlu bir son verebilmek için derhal yola koyulurdum. Leandra'yı şüphesiz istemeyerek bulunduğu manastırdan, baş rahibeye ve engellemeye çalışan herkese karşı koyarak kurtarır, sizin kollarınıza teslim ederdim. Siz keyfiniz nasıl istiyorsa öyle yapardınız. Tabii hiçbir bakireye zarar verilmemesini buyuran şövalyelik kurallarına uyulması şartıyla. Yine de Yüce Tanrı'dan umudumu kesmiş değilim. İyi niyetli bir büyücünün kötü bir büyücüye üstün geleceğini umuyorum. İşte o zaman size yardım etmeye ant içiyorum. Amacı zayıflara, muhtaçlara yardım etmek olan mesleğim bunu gerektiriyor. Keçi çobanı Don Quixote'ye baktı ve korkunç kıyafetine, yüzüne şaşırıp yanındaki berbere sordu. Beyefendi, bu tuhaf görüntülü, tuhaf konuşan adam kim? Kim olacak dedi berber. Meşhur La Mançalı Don Quixote. Kötülük ve haksızlığın düşmanı, genç kızların koruyucusu, devlerin korkusu ve savaşların galibi. Bu bana tıpkı gezgin şövalyelerle ilgili kitaplardaki gibi geldi dedi keçi çobanı. Zat-ı'linizin bu adam için söylediğiniz her şeyi yapardı onlar. Doğrusunu isterseniz bana öyle geliyor ki ya zat-ı'liniz şaka ediyorsunuz ya da bu beyefendinin kafasından birkaç tahta eksilmiş. Seni alçak dedi bunun üzerine Don Quixote. Tahtası eksik olan da sensin, sakat olan da. Benim tahtalarım seni doğuran orospunun anası olan orospundan daha yerinde. Bu sözleri söylerken yanında duran bir ekmek somununu alıp çobanın yüzünün ortasına öyle bir öfkeyle vurdu ki burnunu yamulttu. Şakaya gelemeyen çoban böyle kötü bir muameleye maruz kalınca halıya, örtülere, yemek yiyen onca insana aldırmayıp Don Quixote'nin üzerine atıldı ve iki eliyle birden boğazına yapıştı. Neyse ki Sancho Panza o anda yetişip omuzlarından yakaladı ve birlikte sofranın üzerine yuvarlandılar. Tabaklar kırıldı, fincanlar parçalandı, her şey dağılıp saçıldı. Yoksa Don Quixote kuşkusuz boğulacaktı. Serbest kalan Don Quixote çobanın tepesine bindi. Yüzü kana bulanmış, Sancho tarafından tekme tokat dövülmüş olan çoban, yerde emekleyerek kanlı bir intikam almak üzere sofradan bir bıçak bulmaya çalışıyordu ki, heyet üyesiyle rahip engel oldular. Buna rağmen çoban berberin yardımıyla Don Quixote'yi altına almayı başardı ve öyle bir yumruk yağmuruna tuttu ki, zavallı şövalyenin yüzü de kendininki gibi kana bulandı. Heyet üyesiyle rahip gülmekten patlıyorlar, kolluklar neşeyle tepiniyorlar, hepsi köpek dövüşündeymiş gibi ortalığı kızıştırıyorlardı. Bir tek Sancho Panza kıvranıyordu. Çünkü efendisine yardım etmesin diye kendisini tutan heyet üyesinin hizmetkarından bir türlü kurtulamıyordu. Sonunda birbirlerini tırmalayan iki dövüşçü dışında herkes neşelenmiş eğlenirken o kadar hüzünlü bir trompet sesi duydular ki başlarını sesin geldiği yöne çevirdiler. Ama trompet sesine en çok heyecanlanan Don Quixote oldu. Hala hiç istemediği halde çobanın altında ve epeyce de hırpalanmış olmasına rağmen dedi ki, ''Şeytan kardeşim, şeytan olduğundan eminim çünkü benim gücümü ve cesaretimi bastıracak gücün ve cesaretin var. Sana yalvarırım, hiç değilse bir saatliğine çarpışmaya ara verelim. Çünkü kulağımıza gelen bu hüzünlü trompet sesi beni yeni bir serüvene çağırıyor zannederim.''